Sayfa 397. Teres adamdan birkaç adım uzaklaştı. Reunion meydanı yakınında kadınların canını yakan bir tecavüzcüyle ilgili haberleri birdenbire anımsamıştı. Kadınların bazıları üstelik ondan daha yaşlıydı. Bu adamın sahtekarın biri olduğuna karar verdi. İçgüdüleri öyle diyordu. Adamın hareket edişi, bir sürüngeni akla getiren gücü, Reunion tecavüzcüsünün ta kendisi olduğu yolundaki kuşkularını doğruluyordu. Mon Dieu. Aman Tanrım. Kurbanların güvenini kazandığını, o zavallıların canavarı evlerine kabul ettiğini duymuştu. Hayatı boyunca herkes ona bir maladie nerveuse, sinir hastası olduğunu söylemişti. Oysa Teres sinir hastası olmadığını biliyordu. Başkalarını görmediği şeyleri görüyor, hissetmedikleri şeyleri hissediyordu. Nasıl bu kadar budala olabilmişti? Panik halinde etrafına bakınarak dairenin içinde kendini korumak için yararlanabileceği bir cisim aradı. İçinde birazcık solmuş bir kauçuk bitkisi olan ağır bir kil saksıyı kaptı. Titrek bir sesle "Hemen çıkıp gitmenizi istiyorum," dedi. Pürüzsüz suratlı adam "İstekleriniz umurumda değil bayan," diye sakin bir sesle karşılık verdi. Kadıncağıza sessiz bir tehditle, avının yanında pek zavallı kaldığını bilen bir avcının özgüveniyle bakıyordu. Teres o sırada bir gümüş gibi parlayan bir şeyi fark etti. Adam kavisli, uzun bir bıçağı kınından çekmişti. Kadıncağız o zaman ağır saksıyı var gücüyle adamın üstüne fırlattı. Fakat saksının ağırlığı Teres'in aleyhine oldu. Saksı aşağıya doğru bir kavis çevirerek adamın bacaklarına çarptı. Adama zarar vermiş fakat onu sadece birkaç adım geriletmişti. Tanrım, Teres kendini korumak için başka neden yararlanabilirdi? Küçük kırık televizyonundan mı? Onun durduğu masanın üstünden kaptı, büyük bir çaba sarfiyle başının yukarısına kaldırdı ve tavana nişan alarak düşmanına doğru savurdu. Adam gülümsedi ve birkaç adım yana çekilerek aygıtın yolu üzerinden kaçtı. Televizyon duvara tosladı, sonra yere düşmesiyle plastik mahfazası ve görüntü tüpü tuzla buz oldu. Tanrım hayır, bir şey daha olmalıydı. Tamam, ütü tahtasının üstündeki ağır ütü. Acaba onu prizden çekmiş miydi? Teres ütüye doğru atıldı ama tam bunu kavradığı sırada adam onun neye kalkıştığını gördü. Olduğun yerde kal pis koca karı diye bağıran adamın yüzünden tiksinti dolu bir anlam gelip geçti. Putain de merde, pis orospu. Şimşek kadar hızlı bir hareketle daha küçük başka bir bıçak çıkarıp odanın karşı tarafına fırlattı. Ok biçimindeki çelik ustura kadar keskindi. Teres bıçağın üzerine geldiğini görmemiş, sadece çeliğin sağ göğsüne derinlemesine saplandığını hissetmişti. Önce kendisine çarpan cismin sekip düştüğünü sanmıştı ama önüne bakınca çelik sapın bluzunun dışına taştığını gördü. Hiçbir şey hissetmemesi garibine gitmişti ama sonra buz gibi bir soğuk bedenine yayılmaya başladı ve çeliğin etrafında kırmızı bir leke giderek büyümeye başladı. O an korkusunun yerini müthiş bir öfke aldı. Bu adam onu başka bir kurban sandıysa yanılmıştı. 14 yaşında olduğu sıralarda başlayan babasının gece ziyaretlerini, adamın ekşi süt gibi kokan nefesiyle üzerine abanarak güdük parmaklarıyla içini karıştırmasını ve çentikli tırnaklarıyla canını yakmasını anımsamıştı. Laurent'u ve ona son sözlerini de anımsadı. Hedef olduğu nice hakaretleri, aldatılmaları, ezilmeleri ve sömürüleri hatırlaması üzerine isyan duygusu bir yeraltı kaynağından fışkıran su gibi bütün bedenine yayıldı. Kükredi ve 130 kiloluk bedeniyle yabancının üzerine saldırdı ve ona toslayarak sırf hızının gücüyle onu yere çarptı. Şişko bir dişi domuz olsun ya da olmasın, başarısıyla belki de övünürdü. Ne çare ki adam vücutlarının birbirine toslamasından sadece bir saniye önce onu bir tek kurşunla öbür dünyaya yolcu etmişti. Trevor şişko cesedi üstünden yana iterken tiksintiyle ürperdi. Namlusunun sıcağı bağlarında hissettiği susurculu tabancasını kınına yerleştirirken kadının ölüsünün hemen hemen derisi kadar itici olduğunu düşünüyordu. Alnındaki çift kurşun deliği ikinci bir çift göze benziyordu. Trevor onu pencerenin yanından odanın ortasına sürükledi. Şimdi geriye baktıkça onu içeri girer girmez vurması gerektiğini düşünüyordu ama koca karının böylesi bir manyağa dönüşeceği akla gelir miydi? Özetle her zaman beklenmedik bir şeyler oluyordu. Mesleğini işte bu yüzden seviyordu. Hiçbir zaman program aynen gerçekleşmiyor, daima bir sürpriz ve yeni sınavlarla karşılaşabiliyordu. Ama her türlü olasılıkla başa çıkabilirdi o. Mimar altından kalkamayacağı hiçbir durumla karşılaşmamıştı. Anna aman tanrım diye fısıldadı. Saçma yağmurundan sadece 40-50 santimlik bir farkla kurtulmuştu. Pek hoş karşılandığımız söylenemez. İyi ama nişancı neredeydi? Açık daire kapısının içerisindeki karanlıktan hala peş peşe patlamalar geliyordu. Görünüşe bakılırsa tetikçi ağır çelik kapıyla kapı çerçevesinin arasından ateş ediyordu. Ben'in kalbi çarpıyordu. George Sheridan diye seslendi. Size zarar vermeye gelmedik, size yardım etmek istiyoruz. Aynı zamanda bizim de sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bizi dinleyin lütfen, hiç olmazsa anlatacaklarımızı dinleyin. Dairenin karanlığının içinden yaralı bir hayvanın gece çığlığı gibi garip bir hışırtı, titrek bir dehşet iniltisi kulağa geldi. Görünürde bilinçsiz olarak çıkarılan bir ses. Adam buna rağmen hala karanlığa bürünmüş olarak bekliyor, göze görünmüyordu. Bir tüfeğin şarjörüne kaydırılan bir kurşunun klik sesinin duyulması üzerine ikisi de koridorun karşı tarafına koştular. Bir patlama daha. Açık kapıdan dışarıya bir saçma yağmuru boşandı. Koridordaki tahta kaplamalar parçalanmış, duvarlar delik deşik olmuştu. Barut kokusu havayı ağırlaştırmıştı. Bütün koridor şimdi bir savaş sahnesine dönüşmüştü. Ben göze görünmeyen hasımlarına dinleyin diye seslendi yine. Sizin ateşinize karşılık vermediğimizi görmüyor musunuz? Size hiçbir şekilde zarar vermeye gelmedik. Bir sessizlik oldu. Dairenin içinde gizlenen adam şimdi onları dinliyor muydu acaba? Sizi Sigma'ya karşı korumak için buradayız. Sessizlik. Adam dinliyordu. Uzun yıllar gömülü kalmış Sigma adı bir parola gibi onu etkilemişti. Ben tam o sırada Anna'nın ona eliyle işaret ettiğini gördü. Genç kadın kendisi Sheridan'ın dairesine girerken onun olduğu yerde kalmasını istiyordu. İyi ama nasıl girecekti oraya? Birden yukarıya doğru açılan pencereye bakışı takıldı. Anna'nın ağır çerçeveyi sessizce yukarı kaldırdığını gördü. Dışarıdan içeriye akın eden soğuk havayı hissetti. Genç kadının pencereden dışarıya tırmanıp Fransız'ın dairesine açılan bir pencere bulana kadar daracık dış pervazı izleyeceğini dehşet içinde fark etti. Bu tek kelimeyle çılgınlıktı. Ben fena oldu. Ani bir esinti genç kadını düşürüp hayatına mal olabilirdi. Ama Ben'in ona karşı koyması için artık çok geçti. Anna pencereyi açmış ve pervaza tırmanmıştı bile. Genç adam aman tanrım diye bağırmak istedi. Sakın yapma. Sonunda apartmanın içinden garip bir bariton ses kulağa geldi. Demek onlar bu kez de bir Amerikalı gönderdiler. Ben onlar yok Sheridan diye karşılık verdi. Biz varız. Şüphe dolu ses öyleyse kimsiniz diye sordu. Evet, Amerikalıyız. Yardımınızı istemek için de özel nedenlerimiz var. Çünkü Sigma kardeşimi öldürdü. Uzun bir sessizlik daha oldu. Adam arkasına tekrar konuştu. Ben budala değilim. Benim dışarı çıkmamı bekliyorsunuz. O zaman beni tuzağa düşürüp canlı olarak yakalayacaksınız. Şunu iyice bilin. Beni canlı olarak yakalayamayacaksınız. Yapmak istediğimiz bu olsaydı bunun çok daha kolay yolları var. Lütfen bizi içeri alın. Bir dakika bile olsa lütfen sizinle konuşmamıza izin verin. Silahınızı üzerimize çevrili tutabilirsiniz. Benimle konuşmak istemekten amacınız ne olabilir? Onları yenmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yine bir sessizlik. Sonra havlamayı andıran sert ve kısa bir gülüş duyuldu. Aklınızca Sigma'yı yeneceksiniz ha? Bunu yapamazsınız. Şu ana kadar insanın yalnız saklanabileceğini düşündüm. Beni nasıl buldunuz? Gayet akıllıca bir araştırma sayesinde. Ama doğrusu size hayranlık duyuyorum. İzlerinizi örtmede çok başarılı olduğunuzu itiraf ederim. Çok başarılı. Aile mülkü üzerindeki kontrolden caymak zordur. Bunu anlıyorum. Bunun üzerine bir fictio juris kullandınız. Vekaletle hallettiniz bu işi. Ama oldu bitti. Siz eşsiz bir strateji uzmanısınız. Boşuna Trianon'un finans dairesi genel müdürü olmadınız. Diğer bir uzun sessizliğin arkasından dairenin içinde bir sandalyenin itildiği duyuldu. Sheridan her şeye rağmen yüzünü göstermeye karar mı vermişti? Ben endişeyle koridora baktı. Anna'nın her iki eliyle korkuluk duvarına tutunarak pervazın üstünde adım adım ilerlediğini gördü. Saçları rüzgarda uçuşuyordu. Derken Ben'in görüş açısından çıktı. Genç adamın Sheridan'ı meşgul etmesi, onun penceresinde Anna'yı fark etmesini önlemesi lazımdı. Sheridan'ın dikkati onun üzerinde olmalıydı. Sheridan'ın sesini duydu. Benden ne istiyorsunuz? Sesi donuktu. Dinliyordu. Bu ilk adımdı. Bay Sheridan, sizin için çok değerli olacağına inandığımız son derece önemli bilgiler var elimizde. Sigma hakkında, varisleri kontrolü ele geçiren yeni kuşak hakkında çok şey biliyoruz. İkimiz için de tek koruma bilgidir. Onlara karşı hiçbir şekilde korunamazsın Sersem. Ben sesini yükseltti. Allah kahretsin, mantıklı tutumunuz bir zamanlar efsaneviydi. Eğer bu niteliğini kaybettiyseniz onlar kazandı demektir Sheldon. Ne kadar mantıksız davrandığınızın farkında değil misiniz? Genç adam daha yumuşak bir sesle ekledi. Eğer bizi kovarsanız bizden neler öğreneceğinizi sonsuza dek merak edeceksiniz. Ya da buna fırsat bile bulamayacaksınız. O sırada apartmanın içinde kırılan bir camın şangırtısı duyuldu. Anna bir pencereden Sheldon'un dairesine sağ salim girebilmiş miydi acaba? Birkaç saniye sonra Anna'nın sesi net olarak kulağına geldi. Tüfeğini ele geçirdim ve o şimdi Sheldon'un üzerine çevrili. Genç kadın belli ki ben kadar ihtiyar adam içinde konuşuyordu. Ben açık kapıdan hala karanlık olan daireye girdi. Silüetler dışında bir şey görmek zordu. Birkaç saniye sonra gözleri alışınca elinde uzun namlulu tüfekle kalın bir perdenin önünde duran Anna'yı fark etti. Arkasında kukuletalı, garip ve uzun bir kaftan olan adam titrek hareketlerle ağır ağır ayağa kalktı. Güçlü birine benzemiyordu. Dört duvar arasında yaşayan biri olduğu belliydi. Ne olduğu belliydi. Pencereden içeriye dalan Anna, uzun namlulu hantal tüfeğin üzerine atılmış onu yere mıhlamıştı. Bu arada ihtiyar adamı da devirmişti. Üçü de birkaç saniye sessizce kala kaldılar. Jardin gürültülü soluklar alıp veriyordu. Yüzü kukuletasının içinde gizliydi. Ben Jardin'in keşiş cübbesinin katlarının arasında başka bir silah gizlemediğine bir yandan emin olmaya çalışırken elektrik düğmesini aradı. Işıklar yanınca Sheldon onlara hızla arkasını dönerek duvara yüzünü çevirdi. Yoksa başka bir silah çekmeye mi hazırlanıyordu? Anna kıpırdamayın diye bağırdı. Ben şu ünlü mantığınızı kullansanız Sheldon dedi. Sizi öldürmeyi istemiş olsak çoktan ölmüştünüz. Buraya gelmekteki amacımızın bu olmadığı ortada. Anna yüzünüzü bize çevirin diye emretti. Sheldon birkaç saniye sustuktan sonra benden ne istediğinize dikkat edin diye hırladı. Dediğimi yapın hemen şimdi. Sheldon kasten yavaşlatılmış hareketlerle itaat etti. Gördüğünün gerçeğini kavrayınca Ben'in midesi ağzına geldi ve öğürmemek için kendini zor tuttu. Anna da şokun etkisiyle soluğunu gürültüyle içine çekti. Akıllara durgunluk veren bir dehşet manzarasıyla karşı karşıyaydılar. Hemen hemen şekilsiz ve çeşitli yapılarda bir yara izi kitlesine bakmaktaydılar. Bazı yerlerde deniz tarağının kabuğu gibi yol yoldu, başka yerlerde ise tamamen pürüzsüz, cilalanmış gibi parlak ya da plastikle örtülmüş izlenimini uyandırıyordu. Çıplak kılcal damarlar bir zamanlar adamın yüzü olan oval alana cırlak bir kırmızı renk veriyor, bazı yerlerinde ise varisler koyu mor renkli sarmallar oluşturuyordu. Sabit bakışlı, bulanık gri gözler bu yüze şaşılacak kadar ters düşüyordu. Dikkatsiz bir çocuk tarafından asfaltın üstüne bırakılmış iki iri bilyeydiler sanki. Ben bakışını kaçırdı ama sonra kendini zorlayarak diline baktı. Şimdi daha çok ayrıntı fark ediliyordu. Korkunç derecede kalınlaşmış ve karışmış bir merkezi iç bükeyliğin ortasında normal olarak bulunmaları gereken yerin daha yukarısına iki burun deliği oyulmuştu. Bunun altında bir yarıktan, yara içindeki bir yaradan başka bir şey olmayan bir ağız olduğu söylenebilirdi. Aman Tanrım, ben bu sözleri ağır ağır soludu. Sheldon, şaşırdınız değil mi demeye getirdi. Kelimeler yarayı andıran ağzından anlaşılmaz şekilde çıkmıştı. Akli dengesini yitirmiş bir sadistin eseri ya da bir ventrilokun kuklası olsa bu kadar olurdu. Öksürüğü andıran bir gülüş sesi duyuldu. Ölümümle ilgili raporlar doğruydu. Doğru olmayan sadece öldüğüme ilişkin iddialardı. Tanınmayacak derecede yanmış deniliyordu. Çok doğru. Aslında alevlerin arasında ölmem gerekirdi. Çoğu zaman ölmüş olmayı dilemişimdir. Hayatta kalmam acayip bir kazaydı, korkunç bir şey. Bir insanın başına gelebilecek en kötü kader. Anna, sizi öldürmeye çalışmışlar diye fısıldadı ama başaramadılar. Yok yok, bazı açılardan pekala başardılar bunu. Sheldon yüzünü ekşitti, göz yuvarlaklarının birinin etrafındaki koyu kırmızı kas seyirmişti. Sadece konuşmanın bile ona büyük acı verdiği belliydi. Abartılı bir dikkatle eceliyor ama yüzündeki hasar nedeniyle bazı ünsüzlerinin anlaşılması güç oluyordu. Bir yakınım beni ortadan kaldırmaya çalışabileceklerine dair beni uyarmıştı. Angelli Remelli'ye asi melekleri yok edebilecekleri söylentileri yayılmaya başlamıştı. O dostum taşradaki malikaneme kadar geldi ama çok geç kalmıştı. Her şey kül, yanık odun ve kavrulmuş enkazdan ibaretti. Vücudumdan arta kalanlar da o enkaz kadar karaydı. Dostum nabzımın attığını fark eder gibi olmuş. Beni 30 kilometre uzaktaki küçük bir taşra hastanesine taşımış. Devrilen bir gaz damlasına dair bir öykü uydurup sahte bir ad vermiş. Akıllıydı o dostum. Hayatta olduğumu öğrenecek olsalar düşmanlarımın tekrar deneyeceklerini biliyordu. O minik klinikte aylar geçirdim. Vücudumun %95'inde yanıklar vardı. Yaşamam beklenmiyordu. Chardin duraklaya duraklaya konuşuyor ama buna rağmen insanı hipnotize ediyordu. Daha önce anlatılmamış bir öyküydü bu. Sonunda belli ki kuvveti tükendiğinden yüksek arkalıklı bir tahta iskemlenin üstüne çöktü. Ben ama hayatta kaldınız dedi. Chardin soluk almamaya kendimi zorlayacak kuvvetten yoksundum dedi. Konuşmasına ara verdi. Acıların anısının ona tekrar o acıları duyurduğu belliydi. Beni bir metropol hastanesine nakletmek istediler ama tabii ki buna izin vermedim. Zaten bana kimse yardım edemezdi. Bilincin, acıların bilincinden başka bir şey olmamasının nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Ben, siz yine de hayatta kaldınız diye yineledi. Duyduğum ıstırap türümüz tarafından katlanması düşünülebilecek her şeyin ötesindeydi. Yaralarıma yapılan pansumanlar her türlü tahminin ötesinde bir işkenceydi. Çürümüş etlerimin pis kokusu beni bile kahrediyordu. Birçok görevliler odama girdikleri zaman kusmanın önüne geçemiyorlardı. Sonra tane tane yara dokusu oluşurken beni yeni bir dehşet bekliyordu, büzüşme. Yara izlerinin büzülmesiyle birlikte o inanılmaz ızdıraplar yeniden başlamıştı. Bugün bile her günümün her dakikasında yaşadığım acılar, önceki hayatımın bütününde asla tanımadığım bir düzeyde. Bir hayatım olmuş muydu acaba? Bana bakamıyorsunuz değil mi? Kimse bakamıyor. Ben bile kendi kendime bakamıyorum zaten. Anna bu zavallıyla insanca bir iletişim kurmanın gereğine inanarak tekrar konuştu. Normalin çok üstünde bir gücünüz olmuş olmalı. Hiçbir tıp kitabı buna bir açıklama getiremez. Sizinkisi hayatta kalma içgüdüsü. O ateşlerin içinden sağ olarak çıktınız, kurtuldunuz. İçinizdeki bir kuvvet yaşamak için savaş verdi. Bunun bir amacı olmuş olmalı. Jardin sakin bir sesle karşılık verdi. Bir şaire sormuşlar. Evin tutuşacak olsa neyi kurtarırdın? Şair, ateşi kurtarırdım. Ateş olmadan hiçbir şey mümkün değil demiş. Adamcağızın gülüşü uyumsuz bir guruldamaydı. Uygarlığı mümkün kılan ateşte ama aynı zamanda ölçüsüz bir barbarlığa alet olabilir. Anna şarjörden son kurşunu da çıkardıktan sonra tüfeği Chardin'e iade etti. Yardımınıza ihtiyacımız var diye ısrarla yineledi. Ben herhangi birine yardım edecek durumda olan birine benziyor muyum? Ben ki kendi kendime bile yardım edemiyorum. Ben lafa karıştı. Düşmanlarınızdan hesap sormak isterseniz elinizdeki en büyük kuvvet biz olabiliriz dedi. Böyle bir şeyin intikamı alınabilir mi? İntikamın şerbetini içerek hayatta kalmadım ben. Adamcağız cübbesinin katlarının arasından plastik bir pülverizatör çıkararak bir nem püskürtücüsünü gözlerine yöneltti. Ben ısrar etti. Yıllarca çok önemli bir petrokimya şirketinin, Trianon'un dümenindeydiniz. Durum üzerinde eline boyuna kafa yorduklarını, onu saflarına katmaya gereksindiklerini Jardin'e göstermek zorundaydı. Trianon sanayi dünyasının bir lideriydi ve öyle kaldı. Siz ise Trianon'un 100 yıl ortasındaki yapılanmasının arkasındaki beyin olan Emil Menard'ın sağ koluydunuz. O Sigma'nın kurucularındandı. Siz de zaman içinde o örgütün başlıca sorumlularından biri olmuş olmalısınız. Jardin titrek bir sesle Sigma diye mırıldadı. Her şey orada başladı. Muhasebe dehanız da herhalde 3. Reh'ten mal varlıklarının, hazinelerin kaçırılmasına yardımcı olmuştur. Yani büyük projenin bu mu olduğunu sanıyorsunuz? O hiçbir şeydi. Olsa da olmasa da bir şey fark etmezdi. Büyük proje, asıl büyük proje, adamcağız bir şeyler geveleyecek oldu. Sigma bambaşka bir şeydi. Anlamasında bile zorlanacağınız bir şey. Ben siz söyleyin bir kere dedi. Yani korumaya hayatıma adadığım sırları mı açıklayacağım? Siz kendiniz söylediniz. Hangi hayatı? Ben duyduğu tiksintiyi bastırarak göz iletişimini sürdürmek için ihtiyar adama doğru bir adım attı. Kaybedecek neyiniz kaldı ki? En sonunda gerçeği söylüyorsunuz. Jardin'in çıplak gözleri benim gözlerine kilitlenmişti. Uzunca bir süre sessiz kaldı, sonra ağır ağır büyüleyici bir tarzda konuşmaya başladı.